Ayrım 27. Sayfa 302. Şahika A.J. Cronin. Andrew telefonla bir taksi çağırmak için odadan ayrıldığı zaman Philip İspanya'dan aldığı bir şalı utanarak Christine'e verdi. Profesör Hazretleri duyarsa herhalde beni öldürür. Ben gidinceye kadar söylemeyin. Bu şallar Çin'den geliyor. Hakiki İspanyol malı değil. Ben bunu Şangay'dan aldım. Bir an sessizlik oldu. Andrew'un döndüğünü duydular. Deni ayağa kalktı. Kenarları kırışmış olan şefkatli gözlerini Christine'inkilerden kaçırarak konuştu. Bence üzülecek bir şey yok. Fakat yine de onu eskisi gibi Blaine'deki ölçülere uydurmamız gerek. Okulların Paskalya tatili başladığı sırada Andrew, Bayan Thornton'dan bir mektup aldı. Kızı Sibyl'in ayağının henüz düzelmediğini, Bayan Lawrence'ın evinde görüştüklerinden beri tavsiyesini almak istediğini yazıyor ve kendilerini Brown Hoteli'ne gelerek görmesini rica ediyordu. Kendisine değer verildiğini duymak genç adamın gururunu okşamıştı. Hemen ziyarete gitti. Muayeneden sonra bunun her zaman rastlanabilen basit arızalardan biri olduğunu gördü. Fakat ameliyat edilmesi gerekiyordu. Sibyl yatağın kenarında uzun siyah çorabını giyerken genç adam gülerek doğruldu ve durumu Bayan Thornton'a anlattı. Kemik kalınlaşmış. Eğer ameliyat yapılmazsa başına dert olabilir. Ben hemen ameliyat yapılması taraftarıyım. Bayan Thornton, okul doktoru da öyle söyledi. Biz hazırız. Sibyl burada bir sağlık yurdunda kalabilir. Size güveniyorum doktor. Ve bu işi üzerinize almanızı bilhassa rica ediyorum. Acaba ameliyatı kimin yapmasını uygun görürsünüz? Bu soru Andrew'u bir çıkmaza sokmuştu. Mesleği bakımından birçok büyük doktor tanıyordu fakat Londra'daki operatörlerden hiçbir bildiği yoktu. Ansızın aklına Ivory geldi. Memnun bir şekilde cevap verdi. Bay Ivory bu işi yapabilir fakat zamanı olup olmadığını bilmiyorum. Bayan Thornton, Bay Ivory'den bahsedildiğini duymuştu. Bir ay önce bir güneş çarpması için Kahire'ye davet edilen operatör değil miydi? Bütün gazeteler onun hakkında yazı yazmıştı. Tanınmış bir doktordu. Kızının ameliyatını onun yapması her zaman ele geçmeyecek bir fırsattı. Yalnız tek şarttı, kızının Bayan Sherrington'ın sağlık yurdunda tedavi edilmesiydi. Arkadaşlarının çoğu orada kalıyordu. Onun için başka yerde kalmasına imkan yoktu. Andrew eve gidince Ivory'ye telefon etti. Fakat onunla ilk defa böyle bir iş için konuşacağından kararsızdı. Fakat Ivory'nin nazik ve dostça konuşması genç adama güven verdi. Hastayı ertesi gün beraberce görmeye karar verdiler. Ivory, Ida'nın yurdunun tavan aralarına kadar dolu olduğunu, eğer gerekirse Bayan Thornton için oda ayırtmaya çalışacağını söyledi. Ertesi sabah Andrew'un da dediği gibi derhal ameliyat yapılmasına karar verildi. Sibyl, Bayan Sherrington'ın sağlık yurduna nakledildi. Genç kıza yerleşmesi için 2 gün izin verildi. Daha sonra ameliyat yapıldı. Ameliyat sırasında Andrew de oradaydı. Ivory onun bulunmasında ısrar etmişti. Bu zor bir ameliyat değildi. Blaine'deyken kendisi de yapmıştı. Ivory ameliyatı büyük bir dikkatle yaptı. Beyaz gömleğinin içinde çok kuvvetli gözüküyordu. Yüzündeki ifade kendisine güveni olduğu izlenimini bırakıyordu. Ivory'nin çok iyi bir operatör olduğuna hiç şüphe yoktu. Elleri çok çevikti. Yakışıklı ve güven veren hali insanı etkiliyordu. Üzerinde beyaz bir gömlek bulunan Andrew, masanın öbür ucundan doktoru saygıyla seyrediyordu. 15 gün sonra Sibyl Thornton evine gitmek için ayrılınca Ivory ve Manson'ı Sackville kulübünde yemeğe davet etmişti. Yemek neşeli bir hava içinde geçiyordu. Ivory hoş sohbet bir adamdı. Arada sırada şakalar yaparak arkadaşını oyalamaya çalışıyordu. Sackville'in geniş tavanında büyük ve harikulade kristal bir avize asılıydı. Salonda birçok tanınmış kimseler bulunuyordu. Ivory bunların çok eğlenceli olduğunu söylüyor. Andrew ise burada olmaktan büyük bir gurur duyuyordu. İzin verirseniz gelecek toplantıda sizin adınızı da üye olmanız için aday göstereyim. Burada birçok kimseyle arkadaş olursunuz. Mesela Freddy, Paul, ben, Jackie Lawrence hep burada üyeyiz. Lawrence'ın evliliği çok ilgi çekicidir. Karı koca çok iyi iki arkadaş gibi davranırlar. Her ikisi de kendi hayatını yaşıyor. Gerçekten sizinle iyi dost olacağımızı tahmin ediyorum. Bildiğiniz gibi ben hastaneye devam etmiyorum. Her zaman serbest çalışmayı seçtim. Hem benim birçok hastam oluyor. Bazı hastanelerde ayda bir kere olsun önemli bir olayla karşılaşmıyorsunuz. Oysa ben haftada ortalama 10 ameliyat yapıyorum. Ha, bu yakınlarda Thornton'da bir haber alacağız. O işi bana bırakın. Bunlar birinci sınıf insanlar. Sibyl'in bademcikleri de muayene edilmeliydi. Muayene ettiniz mi? Hayır, etmedim. Yazık, etmeliydiniz. Epeyce şişmiş. Ben muayene ettim. Herhalde kızmazsınız. Havalar ısındığı zaman ameliyat edebileceğimi söyledim. Andrew dönüşte Ivory'nin çok cana yakın bir insan olduğunu düşünüyordu. Hampton'a kendisini bu adamla tanıştırdığı için çok minnettardı. Ameliyat çok güzel geçmişti. Thornton'lar memnun olmuştu. Zaten sonucun böyle olacağı başlangıçtan belliydi. 3 hafta sonra Christine'le çay içerken Ivory'den bir mektup aldı. Sevgili Manson, Bay Thornton hesabı yeni gönderdi. Anestezi veren doktorun payını yolladım. Size de ameliyat sırasında bana çok iyi asistanlık yaptığınız için ücretinizi gönderiyorum. Sybil bu tatilde sizi ziyaret etmek için gelecekmiş. Bahsettiğim bademcik işini unutmayın. Bayan Thornton çok memnun olmuş. Saygılarımla. Zarfın içinden 20 altınlık bir çek çıktı. Andrew şaşkın bir halde çeke baktı. Ameliyat sırasında Ivory'ye hiçbir yardımda bulunmamıştı. Fakat yavaş yavaş para aldığı zaman duyduğu memnuniyeti yeniden duymaya başladı. Kendini beğenmiş bir şekilde gülümseyerek, görmesi için mektupla beraber çeki Christine'e uzattı. Ivory çok nazik bir insan değil mi Chris? Galiba bu ay kazancımızla rekor kıracağız. Christine şaşırmıştı. Fakat anlamıyorum. Bu senin Bayan Thornton'a gönderdiğin faturanın karşılığı mı? Hayır. Ameliyatta bulunduğum için sadece küçük bir ücret. Demek ki Bay Ivory bunu sana kendi parasından veriyor. Andrew ansızın kızardı. Ne ilişkisi var? Böyle bir şey asla olamaz. Bunu onunla beraber ameliyatta bulunduğum için kazandım. Öbür doktor nasıl anestezi yaptıysa ben de yardım ettim. Ivory hepimizin ücretini göndermiş. Christine üzgün bir şekilde çeki masanın üzerine bıraktı. Çok paraya benziyor. Tabii neden olmasın? Thornton'lar çok zengindir. Bu para onlar için benim hastalardan aldığım 3 sterlin 6 peniye eşit. Genç kadın kocası gittikten sonra korkuyla gözlerini çeke dikti. Onun Ivory ile ortak çalışmasının sebebini bir türlü anlayamıyordu. Ansızın yine eskisi gibi içinde bir huzursuzluk duydu. O gece Danny ile Hop meğer ona hiç tesir edememişler. Paraya ne kadar çok kıymet veriyordu. Victoria Hastanesi'ndeki işinin de hiçbir yararı olmamıştı. Andrew'da paraya karşı müthiş bir hırs doğmuştu. Muayenehanesinde bile önceden hazırladığı bir sürü ilaç bulunduruyordu. Hiç hastalığı olmayan insanlara bile reçete yazıyor ve tekrar tekrar gelmelerini söylüyordu. Genç kadının yüzündeki endişeli ifade daha da arttı. Charles Ivory'nin gönderdiği çek onu üzüyor ve küçültüyordu. Gözlerinden yaşlar yanaklarına doğru yavaş yavaş akmaya başladı. Andrew ile konuşmalıydı. Evet, muhakkak konuşmalıydı. O gece muayeneden sonra kocasını çok değişik karşıladı. Andrew, Beni memnun edecek bir şey yapar mısın? Bu pazar beni otomobille kırlara götürür müsün? Zaten aldığın zaman söz vermiştin. Hem bütün kış hiçbir yere gitmedik. Andrew şaşkın şaşkın karısına baktı. Pekala. Genç kadının umduğu gibi pazar günü hava çok güzeldi. Genç adam saat 11'de bazı önemli ziyaretlerini bitirmişti. Sonra otomobilin bagajına bir kilimle içinde yiyecek bulunan piknik sepetini koyup yola çıktılar. Hammersmith Köprüsü'nden geçerek Surrey'e ilerledikçe Kristin yavaş yavaş açılmaya başladı. Çok geçmeden Dorking'i geride bırakarak şire saptılar. Uzun zamandır beraberce kırlara gitmemişlerdi. Çayırların yeşilliği, tomurcuklanan ağaçların mor renkleri, söğüt ağaçlarından dökülen sapsarı tozlar, çuha çiçeklerinin solgun renkleri genç kadının bütün benliğini dolduruyor, onu adeta sarhoş ediyordu. "Sevgilim, çok hızlı sürme." Sesi her zamankinden daha yumuşaktı. "Burası çok güzel." Fakat genç adam sanki yoldaki bütün arabaları geçmek istiyor gibiydi. Saat 1'e doğru şire vardılar. Bu küçük köy birkaç kırmızı damlı kulübe ve sanki hiç acelesi yokmuş gibi akan deresiyle henüz turistlerin akınına uğramamıştı. Koruluk bir tepeye çıkarak arabayı yolun kenarına çektiler. Sonra küçük kilimlerini yakarak yalnız kendileri ve kuşlar için olan bu sessizlikte oturdular. Güneşin altında sendviçlerini yiyerek getirdikleri termostan kahvelerini içtiler. Etraf solgun renkli çuha çiçekleriyle doluydu. Kristin çiçeklerden toplayıp, yüzünü bunların pürüzsüz yumuşaklığına gömmek için dayanılmaz bir istek duyuyordu. Andrew genç kadının yanında gözleri yarı kapalı yattı. O an Kristin'in karanlık ve huzursuz ruhunu tatlı bir rahatlık kapladı. Bütün hayatları beraber ve böyle olabilseydi ne güzel olurdu. Andrew'un uykulu bakışları arabaya takıldı. Ansızın konuşmaya başladı. "Bu eski araba pek fena değil Chris. Yani bize olan maliyeti demek istiyorum. Fakat acentadan bir yenisini almayı düşünüyorum." Kristin'in canı sıkıldı. Yeniden huzursuzluk duymaya başladı. "Daha pek fazla kullanmadık ki. Bundan iyisini bulacağımızı sanmıyorum." "Hiç de değil. Artık hızı azalıyor. Demin yanımızdan geçen bıyık dikkat etmedin mi? Hep bizi geçiyordu. Ben o yeni vitesli salonlardan istiyorum." "Ne gereği var?" "Neden olmasın? Artık alacak paramız var. Hem işimiz de iyi gidiyor Chris." Bir sigara yaktı ve genç kadına döndü. "Belki farkında değilsin. Benim Blaney'li sevgili öğretmen karım. Artık hızla zengin oluyoruz." Kocasının gülümseyişine karşılık vermedi. Güneş altında ısınmış olan vücudunun ansızın titrediğini duyar gibi oldu. Yerdeki otları yolmaya, kilimin püsküllerini bükmeye başladı. Çok yavaş bir sesle, "Sevgilim, sanki zengin olmaya ne ihtiyacımız var? Niçin hep paradan bahsediyorsun? Kıt kanaat geçindiğimiz günlerde çok mutluyduk. Paradan hiç bahsetmezdik. Şimdi ise başka şeylerden konuşmuyoruz." Genç adam daha büyük bir neşeyle güldü. "Yıllarca çamurlarda yürüdükten, sadece sosis ve balık yedikten, domuz kafalı kurul üyelerinden azar işittikten, kirli yatak odalarında madencilerin karılarına baktıktan sonra herhalde biraz değişiklik bizim de hakkımız. Buna bir itirazın mı var?" "Alay etme sevgilim. Eskiden böyle konuşmazdım. Bir zamanlar nefret ettiğim bir sistemin kurbanı olduğunu görmüyor musun?" Genç kadının yüzü ızdıraptan acınacak haldeydi. "Eskiden hayat felsefesinin başka olduğunu hatırlamıyor musun? Hayatın bilinmeyen şeylere karşı bir hücum, tepenin üzerindeki görülmeyen fakat varlığını bildiğin bir kaleyi fethetmek için yokuş yukarı yapılan bir savaş olduğunu söylemiyor muydun?" Andrew sıkıntılı bir halde mırıldandı. "O zamanlar gençtim, budalaydım. Onlar romantik düşüncelerdi. Şöyle bir etrafına bakın. Herkes aynı şeyi yapıyor. Mümkün olduğu kadar bir araya gelmeye çalışıyorlar. Zaten yapacak tek şey de bu. Kristin titreyerek nefes aldı. Artık konuşması gerektiğini hissediyordu. Yoksa bir daha eline böyle bir fırsat geçmeyecekti. Sevgilim, söylemek istediğim tek şey bu değil. Lütfen beni dinle. Lütfen. Sende meydana gelen bu değişikliği gördükçe çok üzülüyorum. Deni de gördü. Bu bizi birbirimizden uzaklaştırıyor. Sen artık bir zamanlar evlendiğim Andrew Manson değilsin. Yine ne olur eskisi gibi olabilsen. Ne yaptım? Seni dövüyor muyum? Eve gece yarıları sarhoş halde mi geliyorum? Yoksa adam mı öldürüyorum? Bana işlediğim suçlardan birini söyle. Genç kadın üzgün bir halde cevap verdi. Benim söylemek istediğim şeyler bunlar değil ki sevgilim. Değişen senin davranışların. Örneğin Ivory'nin gönderdiği çek. Diğerlerine kıyasla bu çok önemsiz bir şey. Fakat aslında adi, açgözlü, şerefsiz bir hareket. Kristin kocasının bütün sinirlerinin gerildiğini hissetti. Genç adam ayağa kalkarak dik dik karısına baktı. Allah aşkına yine bunu niçin açıyorsun? Almışsam ne olmuş? Görmüyor musun? Bütün geçen aylar boyunca durmadan içine attığı üzüntüler kendisini boğuyor, söyleyeceği şeyleri şaşırıyordu. Ansızın ağlamaya başladı, sanki bir isteri nöbeti geçiriyordu. Sevgilim, Allah aşkına kendini satma. Her çek hayatımızı bir kat daha mutsuzlaştırıyor. Andrew öfkelenerek dişlerini gıcırdattı. Sonra yavaş bir sesle konuştu. Son olarak söylüyorum. Kendini bir sinir hastası gibi gülünç bir hale koyma. Bana engel olup dırdır edeceğine yardımcı olamaz mısın? Kristin hıçkırarak, ben hiçbir zaman dırdır etmedim. Seninle daha önce konuşmak istedim fakat bir şey söyleyemedim. Andrew haykırdı. Öyleyse yine söyleme. Beni duyuyor musun? Çeneni kapat. Son zamanlarda acayipleştin. Benimle sanki bir dolandırıcıymışsın gibi konuşuyorsun. Benim için para yalnız vasıtadır. Artık insanlar sahip oldukları şeylere göre değerlendiriliyor. Ben yeteri kadar fakirlik çektim. Ama şimdi... Bundan sonra ben emir vereceğim ve bir daha bu saçmalıklardan bana bahsetme. Anladın mı? Genç kadın, pekala, pekala. Fakat şimdiden haber vereyim ki günün birinde bu yaptıklarından dolayı pişman olacaksın. Gezintileri artık tatsız bir hal almıştı. Genç kadın gözlerini sildi. Sonra etraftaki çiçeklerden bir demet topladı. Güneşli bayırda bir saat daha yolandılar. Dönüşlerinde çay içmek için Lavender Lady'ye uğradılar. Sanki gerçek birer dostmuş gibi davranıyorlardı. Fakat günün bütün zevki kaçmıştı. Kristin'in yüzünü büyük bir üzüntü kaplamıştı. Solgun ve sert gözüküyordu. Andrew'un ise kızgınlığı durmadan artıyordu. Chris niçin kendisine bu şekilde davranıyordu? Halbuki diğer bütün cazibeli kadınlar başarısından dolayı memnun oluyordu. Birkaç gün sonra Frances Lawrence telefon etti. Kışı geçirmek üzere Jamaika'daydı. Andrew bir iki defa genç kadının gönderdiği mektubu Myrtle Bank Oteli'nden almıştı. Fakat artık geri dönmüş, arkadaşlarını görmek, onlara yine eskisi gibi güneşin şuasından aldığı cazibesini göstermek istiyordu. Teninin rengi bozulmadan kendisini görmesini söyledi. Andrew çaya gitti. Genç kadın söylediği gibi gerçekten çok güzel yanmıştı. Ellerine, zarif bileklerine, küçük soru soran yüzüne sanki güneşten bir boya sürülmüştü. Onu tekrar gördüğü için duyduğu sevinç, genç kadının gözlerindeki ifadeyle daha da artıyordu. Birçok kimselere kaygısız bakan bu gözler, kendisine dostça parlıyordu. Eski birer arkadaş gibi konuştular. Frances ona seyahatinden, mercan bahçelerinden, dibi cam motorlarda gördüğü balıklardan, Jamaika'nın ilahi ikliminden bahsetti. Andrew ise yaptığı ilerlemeleri anlattı. Sözlerine düşüncelerinden de karışmış olacak ki bunu fark eden genç kadın şuh bir şekilde konuştu. Çok ciddi olmuşsun. Konuşurken sözlerine sanki bir nesir havası veriyorsun. Ben bir yere gidince hemen değişiyorsun. Emin ol, çok çalıştığından böyle oluyor. Bütün bu muayenehane işlerini devam ettirmen mi gerekiyor? Bana kalırsa ya Wimpole ya da Welbeck Caddesi'nde pekala bir muayenehane tutup işine orada devam etmelisin. Bu sırada Frances'in kocası geldi. Uzun boylu, nazik bir adamdı. Andrew'u selamladı. Kendisiyle daha önce tanışmış, hatta Sackville kulübünde birkaç defa briç oynamış, çay içmişlerdi. Lawrence onları rahatsız etmek istemediğini söyledi. Çünkü odaya girişiyle konuşmaları yarıda kalmıştı. Beraberce Rumbold Blaine'den bahsetmeye başladılar. Andrew yarım saat sonra eve dönerken Bayan Lawrence'ın sözleri zihnine yerleşmişti. Neden olmasın? Kendisi de Welbeck Caddesi'nde bir muayenehane açabilirdi. Artık bunun zamanıydı. Paddington'da yeri bırakmayacaktı çünkü. Orası iyi işliyordu. Fakat yeni tutacağı yeri haberleşmek için kullanacaktı. Bütün reçetelerinin üzerinde de buranın adresi bulunurdu. Bu düşünce içinde gittikçe gelişiyor, fikrini gerçekleştirirse büyük bir başarı kazanmış olacağına inanıyordu. Frances ne kadar iyi insandı. Aynı Bayan Everett gibi kendisine yardım etmek istiyordu. Fakat ondan çok daha cazibeli ve heyecan vericiydi. Genç kadının kocasıyla da çok iyi anlaşıyordu. Arkadaşlık ne güzel şeydi. Christine fikrinden bahsetmeden bir muayenehane aramaya başladı. Bulduğu zaman çok sevindi. Kahvaltıda gazetesini okurken büyük bir kayıtsızlıkla haber verdi. Ha, belki bilmek istersin. Welbeck Caddesi'nde yeni bir muayenehane tuttum. Bunu iyi kaliteli müşterilerim için kullanacağım. Welbeck Caddesi'nde 57 numaradaki yeni muayenehanesi Andrew'a büyük bir başarı sağladı. Gayesine eriştiği için çok seviniyordu. Muayenehane pek büyük değildi fakat birinci kattaydı ve bir pencereden içerisi iyice aydınlanıyordu. Hastaları merdiven çıkmasını sevmedikleri için bu yeri bulması onun için büyük bir avantajdı. Bekleme odasını diğer doktorlarla ortaklaşa kullanıyordu fakat muayenehanesi yalnız kendisine aitti. Nisan'ın 19'unda kontrat imzaladıktan sonra odayı teslim almak için giderken Hampton'da kendisiyle beraber geldi. Freddy muayenehane ve bir hasta bakıcı bulmakta kendisine çok yardım etmişti. Hemşire Sharp güzel değildi. Orta yaşlı, soğuk fakat oldukça yetenekliydi. Freddy hemşire Sharp'tan kısaca bahsetti. Bir doktorun son isteyeceği şey güzel bir hemşiredir. Tabii ne demek istediğimi anlıyorsun. Eğlence eğlencedir, iş iştir. Her ikisini birden idare edemezsin. Zaten hiçbirimiz yapamıyoruz. İnatçı herifin biri olduğun için yakında bana bu sözlerimden dolayı hak vereceksin. Artık buraya yerleştiğine göre seninle sık sık görüşeceğiz demektir. Freddy ile odayı nasıl düşeceklerini konuşurlarken ansızın içeri Bayan Lawrence girdi. Gerçekten Andrew'un seçtiği yeri görmek için uğradığını söyledi. Yakasında kürk olan siyah ceket ve bir etek giymişti. Her zamankinden daha cazibeli gözüküyordu. Pek fazla kalmadı. Fakat odanın nasıl döşeneceği, pencerelere asılacak perdeler, masanın arkasına koyulacak paravan hakkındaki fikirlerini söyledi. Andrew bunun Freddy ile yaptığı saçma sapan planlardan çok daha iyi olduğunu gördü. Genç kadın gidince o da ansızın canlılığını kaybetmiş, çıplaklaşmıştı. Çok şanslısın doğrusu. Şimdiye kadar ben bile böylesiyle tanışmadım. Çok nefis bir kadın. Freddy gıpta eder gibi sırıttı. Gladstone'un 1890'da bir erkeğin işinde başarıya ulaşması için ne tavsiye ettiğini, en sağlam yolun ne olduğunu biliyor musun? Senin ne demek istediğini anlamıyorum. Muayenehane döşenince Freddy ve Frances görmek için geldiler. Her şey aynen kararlaştırdıkları gibiydi. Doğrusu burada muayene olmak 3 altına değerdi. İlk başlarda pek fazla hasta gelmiyordu. Fakat nazik bir şekilde kendisine hasta gönderen göğüs hastanesi doktorlarına mektup yazdığı için çok geçmeden müşterilerin muayenehanesine akın etmesine sebep oldu. Altında yeni Vitesse Saloon otomobiliyle durmadan muayenehanesinin civarındaki hastalara viziteye gidiyordu. Bunlara ek olarak Chesboro Terrace'deki muayenehanesinde her gece saat 10'a kadar çalışıyordu. Artık her şeyde başarı kazanıyordu. Rogers da 3 kat elbise yaptıracak, Hampton'ın tavsiye ettiği gömlekçiye gömlek ısmarlayacak kadar zamanı ancak bulabiliyordu. Hastanedeki şöhreti ise gün geçtikçe artıyordu. Buradaki iş için bile ayıracak zamanı zor buluyordu. Fakat bütün bu çalışmaların kendi tecrübesini artırdığını düşünüyordu. Artık hastaları her zamankinden fazla olduğu için arkadaşlarıyla bile doğru dürüst konuşamıyor. "Ben artık gideyim, hastalar bekliyordu," diyordu. Welbeck Caddesi'ne yerleştikten 5 hafta sonra, yaşlı bir kadın boğazını göstermek için muayenehaneye geldi. Bu sadece basit bir laranjitti. Fakat kadın titiz bir insana benziyordu. Onun için ikinci bir doktorun fikrini almak istemişti. Bu Andrew'un gururunu incitmişti. Fakat kadının kime gönderebileceğini düşündü. Sir Robert Abbey gibi bir doktorun zamanını bu kadınla harcaması çok saçma olurdu. Ansızın aklına caddenin köşesinde oturan Hampton geldi. Freddie son zamanlarda kendisine çok nazik davranıyordu. Bu suretle Hampton da bu kadından 3 altın kopartmış olacaktı. Bir not yazarak kadını Freddie'ye gönderdi. Hasta 3 çeyrek saat sonra yeniden geldi. Bu sefer özür diliyordu. "Doktor, yeniden geldiğim için özür dilerim." 27. ayrımın sonu. Sayfa 313.